Ayrım 5.
Boca soluğu tıkanarak hadi gidelim dedi. Çonakoş bütün gücüyle deniyor ama kayık serbest kalmıyordu. Karaya yanaşırken çok ileri gitmişlerdi. Kayık kıpırdamıyordu şimdi. İçlerinden biri inip baş tarafı kaldırmalı, kayığı suya itmeliydi. Ne var ki düzlükten sesler gelmeye başlamıştı bile. Silah deposundan dönen kızıl gömlekler feneri sönük bulmuşlardı. Önce feneri rüzgar söndürdü sandılar. Ama French Ateş feneri şöyle bir yoklayınca küçük cam kapağının açılmış olduğunu gördü. Buraya bir gelen olmuş diye bağırdı. Hem de öylesine yüksek bir sesle bağırdı ki kayığı suya atmak için uğraşan 3 çocuk da bu sesi duydular. Kızıl gömlekler feneri yeniden yaktılar. İşte o zaman ağaçta asılı duran kırmızı kağıtla karşılaştılar. Pal sokağı çocukları buradaydılar. Kızıl gömlekler birbirlerine baka kaldılar. French Ateş bağırdı. Buraya kadar geldiklerine göre uzaklaşmış olamazlar. Tiz bir ıslık çaldı. Köprüden gelen nöbetçiler köprüden kimsenin geçmediğini bildirdiler. Öyleyse kayıkla gelmiş olacaklar dedi pastorların küçüğü. Ve 3 çocuk ortalığı ayağa kaldıran, insanı ürperten o korkunç narayı duydular. Yakalayın! Tam bu buyruk verildiği sırada Çonakoş kayığı suya atmış, kendisi de içine atlamıştı. Bütün güçleriyle küreklere asıldılar. French Ateş tiz bir sesle buyruklar veriyordu. Vendaver, ağaca çık! Pastorlar, siz de doğruca köprüye! Kıyı boyunca sağa solu arayın. Görünüşe bakılırsa hapı yutmuşlardı artık. Onları kıyıya ulaştıracak birkaç kürek daha çekemeden pastor kardeşler gölü dolaşmış olacaklar, sonra da kapana kısılacaklardı. Pastor kardeşlerden önce kıyıya ulaşabilirlerse, bu kez de ağaçtaki nöbetçi işaret verecek, ne yönde kaçtıklarını bildirecekti. French Ateş'in elindeki fenerle ada kıyısından nasıl koştuğunu kayıktan görüyorlardı. Derken bir patırtıdır koptu. Pastor kardeşler adanın tahta köprüsünden koşa koşa geçiyorlardı. Bereket, nöbetçi ağaca tırmanmadan önce kıyıya ulaştılar. Kayık kıyıya vardı diye bağırdığını duyan nöbetçinin başkanları hemen karşılık verdi. Koşun, bırakmayın, yakalayın. Pal sokağının 3 çocuğu var güçleriyle koşuyorlardı. Boca hem koşuyor hem de bize yetişirlerse çok kötü olacak diyordu. Sayıca bizden üstünler. Boca önde. Öbür ikisi hemen arkada şimşek gibi geçiyorlardı tarhlar ve yollardan. Yerine bir yapı çıkıverdi. İçeri diye soluyan Boca kışlık bahçenin küçük kapısına yüklendi. Bereket kapı açıktı. İçeri dalıp büyükçe selvi fidanlarının arkasına gizlendiler. Dışarıda hiç ses yoktu. Kovalayanlar izlerini yitirmiş olacaklardı. Üçü de rahat bir soluk aldı. Camdan tavanı ile camdan duvarlarından büyük kent akşamının zayıf ışığı sızan bu garip sarayı gözden geçirdiler. Camlarla kaplı bu kışlık bahçe çok ilginç bir yerdi. Kışlık bahçe boydan boya kalın gövdeli kocaman yapraklı ağaçlarla doluydu. Ağaçlar iri gövdeli tahta fıçıların içindeydi. Uzun tahta sandıklarla safran ve mimoza yetiştiriliyordu. Kışlık bahçenin orta bölümündeki büyük kubbenin altında yelpaze yapraklı palmiyeler yükseliyordu. Tropikal bitkilerle kaplı, balta girmemiş ormanların küçük bir örneği vardı burada. Ormanın ortasında kırmızı balıklarla dolu bir havuz, havuzun hemen yanında da oturulacak bir sıra görülüyordu. Çepeçevre manolyalar, defneler, portakallar, kocaman safranlar. Havayı ağır, keskin bir kokuyla dolduran bütün bu bitkilerden sersemleyebilirdi insan. Buharla ısıtılan bu koca seranın damından ve duvarlarından şıpır şıpır sular damlıyordu. Damlalar kocaman yaprakların üzerine düşüyor, palmiyelerden şıpırtılar yansıyordu. Sanki bu küçük, nemli ve sık ormanda oradan oraya koşuşan garip hayvanlar da yaşamaktaydı. Hayvanların yeşil tahta fıçılar arasına dolaştığını görür gibi olan çocuklar kendilerini yine de güven içinde hissediyorlardı. Şuradan nasıl ve ne zaman kurtulabileceklerdi acaba? Yorgun düşmüş olan Nemetçek büyük bir palmiyeye yaslanmıştı. Sakın kilitlemesinler bizi buraya dedi korkuyla. Güzelce ısıtılmış olan seranın içinde çok rahattı. Çünkü iliklerine dek ıslanmıştı. Boka yatıştırdı Nemetçek'i. Şimdiye kadar kilitlemediklerine göre bundan sonra da kilitlemezler. Bekleyip dururken bir yandan da heyecanla kulak kabartıyorlardı. Çıt çıkmıyordu. Onları burada aramak kimsenin aklına gelmemişti herhalde. Oturdukları yerden kalktılar. Yüksek rafların arasından ileri geri gidip gelmeye başladılar. Raflar kokulu bitkiler, kocaman çiçekler, yeşil fidanlarla doluydu. Raflardan birine çarpan çanak koş sendeleyince Nemetçek yardıma hazır olduğunu bildirdi. Bekle de ışığı yakayım. Ve Boka engel olmaya kalmadan cebinden çıkardığı kibriti çakıverdi. Kibritin yanmasıyla sönmesi bir oldu. Boka ufaklık sarı oğlanın eline vurup düşürmüştü kibriti. Maymun herif sen de diye azarladı Boka. Nerede olduğumuzu unuttun galiba. Çepeçevre cam duvarlar içindeyiz. Şimdi ışığı görmüşlerdir mutlaka. Oldukları yerde durup kulak kabarttılar. Boka'nın hakkı vardı. Kızıl gömlekler kısa bir an için bütün sarayı aydınlatmış olan ışığı görmüşlerdi. Çok geçmeden dışarıdaki küçük çakılları gıcırdatan adımları duyuldu. Dosdoğru sol kanattaki kapıya ilerliyorlardı. French Ateş'in komutanlık ateşi yanmıştı. Pastorlar sağdaki küçük kapıya, Sebeniç orta kapıya, ben de burayı tutuyorum. Bizim çocuklar kaşla göz arası saklanıverdiler hemen. Çonakoş yüzü koyun raflı sehpaların birinin altına. Nemetçek nasıl olsa sırılsıklam olduğundan kırmızı balıklı havuza, ufaklık sarı oğlan çenesine dek suya batmış, başını bir safran yaprağın altına gizlemişti. Boka da açık kapının ardına gizlenmeye ancak vakit bulabilmişti. French Ateş elindeki fener adamlarıyla birlikte içeriye daldı. Boka fenerin ışığında French Ateş'i çok iyi görebiliyordu. Kızıl gömleklerin komutanı şimdiye dek bir kez görebilmişti ancak. O da müzenin bahçesinde. French güzel bir çocuktu. Gözleri savaş ateşiyle yanıp tutuşuyordu şu anda. Adamlarıyla birlikte seradaki bütün geçitleri, bütün raflı sehpaları arayıp taradı. Havuza bakmak hiçbirinin aklına gelmedi. Çonakoş da Sebeniç adındaki çocuk sayesinde kurtardı paçayı. Tam altına gizlendiği sehpayı arayacakları sırada Sebeniç bağırmıştı. Dan sağ kapıdan sıvışmışlardır. Çonakoş'u kurtaran işte bu oldu. Çünkü Sebeniç o yana doğru koşunca arkadaşları da onu izlemiş, içerideki saksıları kıra döke paldır küldür dışarı fırlamışlardı. Kızıl gömlekler çekip gitmiş. Ortalık yeniden sessizleşmişti. Sesi ilk duyulan Çonakoş oldu. Vay başıma gelenler. Kafama bir saksı düştü. Demin içim dışım kumla dolu. Ağzına burnuna dolan kumlu toprağı var gücüyle püskürttü. Sonra Nemetçek çıktı ortaya. Suların içinden yavaş yavaş yükselen bir deniz canavarıydı sanki. Ufaklık sarı oğlan yine sırılsıklandı. Şıpır şıpır sular damlıyordu her yanından. Her zamanki gibi de ağlamaklı yakınıp duruyordu. Nedir bu çektiklerim canım? Ben hep su içinde mi yaşayacağım? Kurbağa mıyım ben yahu? Islak bir köpek gibi silkinince Boka yola getirdi Nemetçek'i. Zırlayıp durmadı. Hadi toparlan da çekip gidelim buradan. Nemetçek içini çekip duruyordu. Eh evin yüzünü bir görebilseydim. Derken ıslak giysilerinden ötürü evde nasıl karşılanacağı kafasına dank edince değiştirdi sözünü. Evde olmayayım daha iyi. Tahta perdeden üzerine tırmandıkları akasya ağacına doğru koşmaya başladılar. Birkaç dakika sonra ağacın dibindeydiler. Çonakoş ağaca tırmandı. Baştan tahta perdeye doğru atlamadan önce dönüp bir baktı bahçeye. Korkuyla haykırdı. Geliyorlar. Çabuk ağaca çık yine dedi Boka. Yeniden ağaca tırmanan Çonakoş tırmanmaları için arkadaşlarına da yardım etti. Dalların el verdiğince tırmandılar. Tam kurtulacakları sırada yakayı ele vereceklerini düşünmek deli ediyordu onları. Kızıl gömlekler çetesi dünyanın gürültüsünü çıkararak yaklaştı. Bizim üç çocuk kocaman üç kuş gibi ağaca tünemişlerdi. Sera da arkadaşlarını yanlış yola sürüklemiş olan Sebeniç bağırıyordu. Tahta perdeden atladıklarını gördüm. Kızıl gömlekler arasında en saf olan Sebeniç'ti. O da bütün akılsızlar gibiydi. Dilini hiç tutamıyor, yaygarayı koparıyordu hemen. Beden eğitiminde eşsiz olan kızıl gömlekler tahta perdeyi açtılar birer ikişer. En sona kalan French atış tahta perdeye tırmanmadan önce elindeki feneri söndürdü. Tepesine bizim üç kuşun tünemiş olduğu akasya ağacına tırmanıp tahta perdeden aşağı atladı. Giysileri hala ıslak olan Nemeçek'ten birkaç damla French'in boynuna damlamasın mı? Yağmur başlıyor diyen French atış boynunu silip sokağa atladı. İşte koşuyorlar diye bir ses yükselince bütün kızıl gömlekler bir koşudur tutturdular sokakta. Şu Sebeniç olmasaydı bizi çoktan enselerlerdi dedi Boka. Şimdi kendilerini tam bir güven içinde hissediyorlardı artık. Kızıl gömleklerin hiçbir şeyden haberi olmayan yollarında giden iki yabancı çocuğun ardına düştüklerini gördüler. Gürültüyü duyan çocuklar korkudan kaçmaya başlamışlardı. Bir bağırıp çağırmadır gidiyor, kızıl gömlekler deliler gibi koşuyorlardı iki çocuğun ardından. Bir süre sonra gürültü yan sokaklarda azaldı, sonra iyice kesildi. Tahta perdeden aşağı inen çocuklar sokağın taşlarını ayaklarının altında duyunca rahat bir soluk aldılar. Yaşlı bir kadın yol boyunca gidiyordu. İşte artık kentteydiler. Başlarına bir şey gelmezdi. Yorgun ve açtılar. Akşam karanlığında pencereleri dostça ışıyan öksüzler yurdundaki çan sesi yemeğin hazır olduğunu haber veriyordu. Nemeçek tir tir titremekteydi. Çabuk olalım ne olursunuz dedi. Dur bakayım dedi Boka. Sen bir tramvaya atlayıp gitsen iyi olacak. Parası benden. Elini cebine attı ama bir daha dışarı çıkaramadı. Başkanın topu topu 3 lirası vardı. 3 nikel para ile bir de mavi mürekkep sızdıran hokka. Boka mürekkebe bulanmış 3 lirayı Nemeçek'e uzattı. Bende bu kadarcık para var. Çonakoş'un cebinden de 2 lira çıktı. Nemeçek'in Uğur diye her zaman yanında taşıdığı 1 lira da eklenince tramvay bileti için yeterli olan 6 lira toplanmış oldu. Nemeçek tramvaya atladı. Boka yaya gidecekti evine. Gerep olayı hala unutamamıştı. Üzgün ve suskun duruyordu öyle. İhanetten haberi falan olmayan Çonakoş'un neşesine diyecek yoktu. Sen bana bir baksana oğlum dedi Çonakoş. Boka dönüp bakınca iki parmağını ağzına sokup Boka'nın kulak zarlarını patlatırcasına bastırdı ünlü ıslığını. Sonra keyifli ve neşeli bir tavırla çevresine bakındı. Şu ıslığı bütün akşam tuttum içimde dedi neşeyle. Artık bir yolunu bulup çıkmalıydı oğlum. Taşmalıydı içimden bu ıslık. Boka'nın koluna girdi. Bütün o gerilimli olaylardan yorgun, Ülüyo Caddesi boyunca kent merkezine doğru yürümeye başladılar. 4. Bölüm. Sınıfın saati yine biri vurdu. Çocuklar kitaplarını el attılar. Kitabını kapatan öğretmen Raç kürsüsünden kalktı. Her zaman hizmete hazır olan küçük Çengey, sıranın başındaki sınıf birincisi, yerinden fırlayıp öğretmenin partisesini tuttu. Paris sokağı çocukları oturdukları sıralardan birbirlerine bakıp Boka'nın vereceği buyruğu beklediler. Bugün öğleden sonra saat 2'de arsada toplanılacaktı. Keşif kolunun botanik bahçesinde geçen ilginç serüveni anlatılacaktı. Girişimin başarıya ulaştığından haberleri vardı. Başkan yiğitçe bir karşılık vermişti kızıl gömleklere. Ama ayrıntıları öğrenmek istiyorlardı sabırsızlıkla. Çocukların başarıya ulaştığı serüven ve tehlikelerle ilgili ne haberler vardı bakalım. Boka'nın ağzından kerpetenle bile söz alınmazdı. Çonakoş desen atar tutar boyundan büyük laflar ederdi. Şimdi de abuk subuk konuşuyordu işte. Sözüm ona botanik bahçesindeki yıkık kalenin orada vahşi hayvanlar varmış. Nemeçek az kalsın havuzda boğuluyormuş falan filan. Kızıl gömleklerde büyük bir ateşin çevresine bir arada oturuyorlarmış. Bin bir türlü hikaye anlatıyordu ama en önemlisini unutuyordu. Üstelik Çanakkale'nin sonuna dek dinlemek de olanaksızdı. Çünkü o sonu gelmez ıslıkları ile dinleyicilerini sağır ediyordu. Nemetçek'e gelince o da kendini çok önemsiyor, esrarlı hallere bürünüyordu. Bir şey soruldu mu şöyle karşılık veriyordu hemen. Vallahi ben bir şey söyleyemem bu konuda. Başkana sorun. Ötekiler Nemetçek'i iyiden iyiye kıskanıyorlardı. Nemetçek gibi acemi bir er tutup böyle bir serüvende yer alsın. Olacak şey miydi yani? Bütün teğmenlerle üst teğmenler sıradan bir acemi er karşısında saygınlıklarını yitirdikleri kanısındaydılar. Kimilerine göre bütün bu olaylardan sonra küçüğün subaylığa yükseltilmesi gerekirdi. Nemetçek de subay olursa arsada bekçinin köpeği Hektor'dan başka rütbesiz kimse kalmayacaktı. Öğretmen Raç sınıftan çıkar çıkmaz Boka elini kaldırıp iki parmağını gösterdi. Çocuklar selam verip başkanlarının buyruğunu aldıklarını belirttiler. Paris Sokağı Birliği'ne üye olmamış çocuklar pek kıskanmışlardı bu karşılıklı anlaşmayı. Tam sınıftan çıkılacağı sırada bir şey oldu. Öğretmen Raç kürsünün basamağında kaldı. "Bekleyin biraz," dedi. Derin bir sessizlik oldu. Öğretmen paltosunun cebinden küçük bir kağıt parçası çıkardı. Gözlüğünü takıp şu atları okumaya başladı. "Weiss, burada," dedi Weiss korkuyla. Öğretmen okumayı sürdürdü. "Richter, Çeli, Kolnay, Barabas, Lejik, Nemetçek. Hepsi de sırayla burada," diye karşılık verdiler. Öğretmen Raç kağıdı cebine soktu yine. "Evlerinize gitmeden önce öğretmenler odasına geleceksiniz. Sizinle konuşacaklarım var." Öğretmen bu garip çareyi neden yaptığını bildirmeden sınıftan çıktı. Bir telaştır başladı sınıfta. Neden çağırıyormuş bizi? Neden okulda kalıyoruz? Bizimle ne zoru varmış? Atları okunanlar bu tür sorular sorup duruyorlardı. Ve hepsi de Paris Sokağı Birliği'nden oldukları için Boka'nın başına üşüşmüşlerdi. "Bunun nedenini ben de bilmiyorum," diyordu başkan. "Hele bir gidin de neymiş anlayın bakalım. Ben sizi koridorda beklerim." Sonra ötekilerden yana dönüp "Saat 2'de değil 3'te buluşalım," dedi. "Umulmadık bir engel çıktı görüyorsunuz." Okulun uzun koridoru çabucak dolmuştu. Başka sınıflardan gelen çocuklar da vardı. Büyük pencereli koridorda alışılmamış bir hay huydur gidiyordu. Herkes telaş içindeydi. Öğrencilerden biri öğretmenler odasının önünde kaygıyla bekleyen çocuklara "Yoksa cezaya mı kalacaksınız?" diye sordu. "Hayır," diye karşılık verdi Weiss gururla. Öğrenci koşar adımla uzaklaştı. Hepsi de kıskanarak baktılar ardından. Eve gidebilen biri. Birkaç dakika sonra öğretmenler odasının kapısı açıldı. Buzlu camın ardında uzun boylu sıska öğretmen Raç göründü. "İçeri girin bakalım," diye öğretmen önden yürüdü. Öğretmenler odası boştu. Suspus olan çocuklar uzun yeşil masanın çevresine toplanıp yan yana dizildiler. En sonuncuları kapıyı saygıyla kapattı. Masanın başına geçip oturan öğretmen Raç şöyle bir süzdü çocukları. "Hepiniz burada mısınız?" "Evet." Aşağı avludan evlerine giden çocukların neşe içinde bağırıp çağırdıkları duyuluyordu. Öğretmen pencereyi kapattırdı. Kitap raflarıyla dolu büyük odada insana korku veren bir sessizlik vardı. Öğretmen Raç bu mezar sessizliğini bozdu. "Duyduğuma göre bir dernek kurmuşsunuz. Adı da Macun Derneği'ymiş galiba. Bu dernek üyelerinin listesini getirip bana verdiler. Listeden anlaşıldığına göre derneğin üyeleri sizlersiniz, tamam mı?" Karşılık veren olmadı. Hepsi de yapılan bu suçlamanın doğruluğu karşısında başlarını öne eğdiler. Öğretmen sözünü sürdürdü. "Şimdi sırayla ele alalım işi. Bilirsiniz, dernek mernek kurulmasından hiç hoşlanmadığımı daha önce de söylemiştim. Derneği kuran kim? Önce onu öğrenmek istiyorum. Kim kurdu bu derneği?" Büyük bir suskunluk oldu. Derken ürkek bir ses yükseliverdi. "Weiss." Öğretmen Raç sert bir bakışla baktı Weiss'a. "Weiss, senin dilin yok mu? Kendin söyleyemez miydin?" Karşılık çok zayıf çıktı. "Söyleyebilirdim. Neden söylemedin öyleyse?" Weiss yeniden sessizliğe gömüldü. Öğretmen Raç bir puro yakıp dumanını savurdu. Ne diyorduk? Sırayla gidiyoruz değil mi? Şimdi söyle bakalım, bu macun da ne oluyor? Weiss karşılık vereceği yerde cebinden koca bir parça cam macunu çıkardı. Masanın üzerine koydu. Bir süre macunu gözden geçiren Weiss zor duyulabilen hafif bir sesle "İşte efendim" dedi. "Macun bu." "Ya, demek bu. Peki ne işe yarıyor bu macun?" "Camcılar bununla camları çerçeveye yapıştırırlar efendim. Onlar sıvayıp da macun kurumadan davranılırsa tırnakla kazınılabilir." "Bunu sen kazın öyleyse." "Hayır efendim, bizim derneğin kendi macunu bu." Öğretmen şaşkın şaşkın baktı. "O da ne demek oluyor?" Weiss oldukça yüreklenmişti. "Bu macunu üyeler topladılar. Yönetim kurulu da bana teslim etti saklamam için. Daha önce bu işi yapan Kolnay Sayman oldu da ondan. Macunu hiç çiğnememiş, macun da kurumuş." "Macunu çiğnemek mi gerekiyor?" "Evet efendim, çiğnenmezse sertleşir, istenilen şekle girmez. Ben her gün bir süre çiğnerim bu macunu." "Peki neden ille desen?" "Derneğin kurallarına göre öyle gerekiyor da ondan. Başkan kimse dernek macunu günde en azından bir kez çiğnemek zorundadır. Yoksa kurur macun, sertleşir." Weiss gözyaşlarını tutamıyordu artık. Hıçkırarak sürdürdü sözünü. "Şu sırada başkan benim." Durum gergindi. Öğretmen sert bir sesle çıkıştı. "Bu büyük parçayı nereden buldunuz?" Çıt çıkmıyordu. Öğretmen Raj Kolnay'ı gözüne kesirdi. "Kolnay, söyle bakalım, nereden buldunuz bunu?" Açıkça itiraf ederek umutsuz durumu kurtarmak niyetinde olan Kolnay şöyle konuştu. "Öğretmenim, bir aydır böyle sürüp gidiyor bu iş. Bir hafta kadar ben çiğnedim macunu. Ama o sırada küçücük bir parçaydı henüz. İlk parçayı Weiss getirmiş, biz de derneği kurmuştuk. Babası arabayla bir yere götürmüş Weiss'ı bir gün. O da arabanın penceresinden macunu tırnaklarıyla kazımış. Bütün tırnakları kan içindeydi o gün. Derken tam o günlerde müzik salonunun camı da kırılmasın mı? Bütün ikindi vakti camcının gelmesini bekledim. Camcı saat 5'te geldi. Bir parça macun istedim kendisinden. Hiç oralı olmadı. Meğer ağzı macun doluymuş adamın. O da macun çiğnermiş.